Yayınımıza harunyahya.tv internet sitemizden devam ediyoruz. Evet. Değerli konuklarımızla beraber.
Merhabalar.
Merhabalar.
Az önceki programda aslında arkadaşlarımız çok güzel bir konudan bahsettiler. Maddenin aslından, maddenin ardındaki sırdan. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Aslında onunla devam edebiliriz.
Tamam. İnşallah. Neyle ilgili video?
Bu atomu anlatan kuantum teorisi üstüne uzmanlaşmış bilim insanlarının çeşitli görüşleri.
How is it that something as unconscious as the matter of the brain can ever give rise to something as immaterial as an experience?
If you want to see fear in a quantum physicist's eyes, just mention the words, the measurement problem. The measurement problem is this. An atom only appears in a particular place if you measure it. In other words, an atom is spread out all over the place until a conscious observer decides to measure it. So the act of measurement or observation creates the entire universe.
Yani eğer bakan bir göz, bilinçli, onu orada inceleyen, gözlem yapan bir göz yoksa madde yok diyor.
Yoktur diyor, evet.
Var olması için bilinçli bir gözün bakmasını söylüyor. O anlamda da atom dünyanın her yerinde.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Only conscious beings can be observers, then we're intimately
bilinçli bir varlık varsa, tam varlığına derinlemesine bağlıyız. Bu olmadan burada
superposition of possibilities with nothing definite ever actually happening.
Out of millions and millions of blobs of energy and light, photons and electrons, they make up this imaginary three-dimensional solid world, which doesn't exist at all according to relativity or quantum mechanics.
Yani maddenin temeli olmayan, bir maddenin temeli olmayan, üç boyutlu yapıyı meydana getiren bunlar diyor ama temeline baktığımızda bir madde yok diyor.
Evet, yani biraz karışık anlatıyorlar ama aslında sonuçta anlattıkları şey, evet. Yani hocamızın yıllardan beri bize anlattığı, kitaplarında işlediği, işte programlarda bahsettiği hayal vehim konusu. Yani maddenin aslında var olmadığı ya da bir madde varsa bile dışarıda, bizim o maddeyle hiçbir zaman muhatap olmadığımız. Yani
tabii çünkü dışarıda madde var tabii ama biz tabii aslıyla muhatap olamıyoruz.
Yani biz sonuçta gözlemlediğimiz şeyden bahsediyoruz. O gözlemlediğimiz şey de bizim ancak bir ruhumuz olup o gözlemlenen şeyi algılayabildiğimiz zaman var oluyor. Eğer bir şuur yoksa, ki şuur zaten maddeden bağımsız bir şey. Ancak Allah'ın yarattığı ve insana kendinden üflediği o ruhla olan bir şey. Ancak o zaman bir varlıktan bahsedebiliyoruz. Biz o zaman işte diyoruz ki ağaçlar var, çiçekler var, işte masa var, bardak var. O şuur olmadığı zaman bunların hiçbirinin varlığına ait hiçbir delil yok. Öyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Bunu şu anda o programda anlatanlar da aslında dindar insanlar değil.
Değil, evet.
Yani tamamıyla çok teknik bir şekilde maddeyi inceliyorlar. Atomu inceliyorlar. Atomun yapısına bakıyorlar ve vardıkları noktada diyorlar ki atomun içinde de bir şey yok.
Evet. Yani bir kaçınılmaz sonucu keşfetmiş edasıyla anlatıyorlar. Artık çıkamamışlar. Evet. En son buldukları nokta o ve artık gerçeği itiraf ediyormuş edasıyla hepsi söylüyor. Evet. Ve şöyle yani milyonlarca atom, foton böyle karışık bir şey gibi anlattılar ama normalde baktığımız zaman manasız hiçbir görüntü yok. Manasız hiçbir varlık yok. Bu Allah'ın görüntüde ne kadar muazzam yarattığını, yani hiçbir şeyin boş olmadığını ve harikulade sanatlarla yarattığını da, hani Allah'ın bu anlamda çok özel bir yaratılışla yarattığını da gösteriyor.
İnşallah. İnşallah.
Dışarıda tabii maddenin varlığı var ama biz hiçbir zaman aslına ulaşamıyoruz. Yani mesela ekran başında biz izliyoruz değil mi? Herhangi bir canlı yayını izliyoruz. Canlı yayını izlerken biz o canlı yayındaki ortama dokunabiliyor muyuz? Veyahut da o ortamın içerisine girebiliyor muyuz? Giremiyoruz değil mi? Aynen bu şekilde biz de ruhumuza izletilen bir yaşantı olduğu için hiçbir şekilde maddenin aslıyla muhatap olamıyoruz. Dolayısıyla yani şöyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Ruhumuzda, yani burada da tabii onu kendilerince açıklamaya çalışmışlar. Tabii işin metafizik boyutu farklı. Yani eğer bakarsanız vardır madde diyor. Biz de tabii onu şu şekilde algılıyoruz. Ruhumuza izletilirse eğer maddenin varlığını görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Zaten hani bu çok Mesela hani şaşırıyor bazen insanlar hani bunun gösterilen bir görüntü olduğunu söyleyince. Halbuki yani bunun normal örneğini hemen hemen her gece yaşayabiliyoruz. Yani insan her gece rüya görmese bile ama herkes hayatında mutlaka defalarca rüya görmüş oluyor. Aslında yani çok benzer bir durum. Yani orada sonuçta göz var olduğunu söylediğimiz gözler kapalı. Yani kulaklarımız var ama uyuyoruz. Yani dışarıda bir ses yok. Dokunduğumuz hiçbir şey yok. Ama o kapkaranlık beynimizin içinde aynı şimdi bu dünya nasıl şu anda yaratılıyorsa öyle bir dünya yaratılıyor. Evet, yani orada da koşuyorsun, işte düşüyorsun, bir şeyden kaçabiliyorsun, sevinebiliyorsun, üzülebiliyorsun. Bütün bunları hisleriyle ve detaylarıyla yaşıyorsun. Sadece tek fark insan uyandığı zaman diyor ki o rüyaymış ve onun daha flu bir şey olduğunu bu dünyada gözünü açtığı zaman hissediyor. Diyor ki bak işte daha net. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu çok net olarak bize bildiriyor. Ahirette görüş çok daha keskin.
Evet.
Yani aynı aslında. Yani Allah bize bunun örneğini dünyada çok net bir şekilde deliliyle yaşatıyor. Ve işte bu bilim adamları da bu gerçeği yani ancak ve ancak işte çok detaylı araştırmalar, deneylerden sonra keşfediyorlar. Ve hakikaten bir kısmı dehşete kapılıyor. Aslında hiç dehşete kapılacak bir şey de yok. Çok da sevinilecek bir şey. Yani bu bizim Kur'an'ı çok daha iyi anlamamıza vesile olan bir durum.
Evet, inşallah.
Yani Allah'ın zaten söylediği için doğruluğundan emin olduğumuz birçok konuyu hani bütün detaylarıyla kavramamıza vesile olan bir konu. Çünkü mesela Allah her yerde. Allah her şeyi kuşatan. Allah her şeyi bilen. İşte her şeyi yapan Allah. Şimdi zaten bize gösterilen bir görüntüyle muhatapsak zaten aksi düşünülemez. Mesela hani tevekkül çok önemli bir konu. İnsan zaten her anı Allah'ın yarattığını bilirse nasıl tevekkül etmez ki?
Tamam.
Yani zaten hiçbir gücün yok. Yani senin de gücün yok, karşında dost bildiğinin de yok, düşman zannettiğinin de yok. Hiç kimsenin kendi müstakil bir gücü yok. Zaten bu gerçeği kavradığı zaman insan bu yani bir inanç konusu olmanın da ötesine geçip çok zaten hakkali yakın insanın kavrayacağı net bir gerçek oluyor. Dolayısıyla yani bu çok sevinilecek, müjdeli bir haber. Böyle bir bilgiye ulaşmış olmak inşallah.
Devam edelim mi?
Tabii çok iyi.
Anytime we attempt to look at particles beyond a certain level, the very act of observation changes things.
And in addition, the more you look at individual particles, the more you realize that there is no such thing as one electron. An electron or any elementary particle exists only in relationship to other things, like other particles or the universe at large. This means that deeply enough, when you dive down into the nature of matter, everything we know about the everyday world dissolves. There are no objects anymore. There are only relationships. There's no locality anymore. There's no time anymore. The more you look at something in detail, in what we think of as solid matter.
Şimdi atomun yapısından bir kısaca bilgi verelim. Şimdi atomun içerisinde çekirdek var. Ortasında duruyor ve onun etrafında elektronlar dönüyor. 1000 kilometre hızla dönüyor. Ve bu hız sayesinde biz atomu böyle sert bir cisim olarak algılıyoruz. Normalde çekirdek aslında atomun çok küçük bir bölümünü kaplıyor. Yani %0.00001 gibi bir hacmini kaplıyor. Ve atomun %99.99 diye devam eden bir bölümü, yani neredeyse tamamına yakın bir bölümü boşluktan oluşuyor. Yani şimdi boşluk deyince insanların aklına şey geliyor, hava gibi bir şey geliyor. Halbuki havada da atomlar var. Yani hava bir boşluk değil. Atomda hiçbir şey yok. Yani oksijen atomu da yok. İşte normal bildiğimiz şu hava gibi bir ortam da değil. Tabii. Hiçbir şey yok içerisinde. Yani tamamına yakın bir boşluktan oluşuyor atom. Şimdi bu tabii Allah'ın muhteşem ilmini gösteriyor.
İnşallah.
Ve bizim hani gördüğümüz dediğimiz, etrafımıza dokunduğumuz dediğimiz her şey de bu %99 yani çok büyük bölümü boşluktan oluşan atomlardan oluşuyor.
İnşallah.
Şimdi bir rüyayla da bir ilgili bir örnek verelim Erkan Hocam. Biraz önce söylediğin örnek önemli bir şey. Yani rüya örneği. Şimdi biz mesela rüyamızda Allah korusun birisini öldürsek mesela biz mi öldürmüş oluruz? Biz sadece izlemiş oluruz değil mi? Yani o bize izletilmiş olur. Veyahut da bir şey attığımız zaman biz mi atmış oluruz? Biz atmış olmayız ya. Biz sadece onu izlemiş oluruz. Bizim hiçbir kuvvetimiz yok çünkü rüya içerisinde.
Evet.
Aynen dünyada da o şekilde. Allah da bunu ayetinde inşallah net bir şekilde bildiriyor. 1400 sene önce bildirmiş Allah. Enfal suresi 17. ayetti. Şeytanın Allah'a sığınırım. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Şimdi öldürme işlemi Allah'ın yaptığını, atma işlemini hatta yani insan öyle bir durumda ki bir şeyi yerden kaldırıp dahi bir yere fırlatacak bir gücü yok insanın.
Evet.
Onu sadece Allah yapabilir.
İnşallah.
Yani rüyamızda nasıl o şekilde görüyoruz zaten. Rüyamızda birisi kalkıp şey diyebilir mi? Rüyamda işte acayip işler yaptım, ondan sonra işte bir çizim yaptım, proje çizimi, acayip bir ev yapıldı veyahut da işte
çok becerikliyim, çok akıllıyım gibi bir şey dersin.
Yani evet. İşte rüyamda şunu yaptım diyemez yani. Çünkü sadece o izliyor o sırada yatağında. Yatmış bir şekilde o görüntüleri izliyor. Aynen dünyada Allah her gün hatırlatıyor. Dünya da aynı o şekilde. Arkadaş hocam senin dediğin gibi yani mesela rüya ortamı bize çok flu geliyor. Değil mi? Böyle tam net bir şey elde edemiyoruz. Aynen ahiret de dünyaya nazaran çok daha net olacak. Yani
İnşallah.
İnşallah ahirete gittiğimizde inşallah Allah cenneti nasip etsin.
İnşallah.
Bundan kat kat daha net bir görüntüyle karşılaşacağız inşallah.
İnşallah.
Ve Allah ayetin devamında da bunu bir imtihan vesilesi olduğunu söylüyor. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah iştendir, bilendir diyor. Yani bu bizim imtihanımız. Acaba biz kendimize benlik mi vereceğiz yaptığımız şeylerde? Aşağı Allah'a ortak mı koşacağız kendimizi ve etrafımızdaki varlıkları? Çünkü bir şey oluyor mesela, şu adam bunu yaptı diyoruz. O adam onu yapamaz bir kere. Yani onun öyle bir gücü yok. Yani hep rüyayı düşünmek çok önemli. Rüyada birisi bize zarar verse biz o kişiyi ve rüyamızda olduğumuzu da bilsek, biz o kişiden intikam almayı düşünür müyüz? Değil mi? Çok saçma olur, akılsızca olur yani. O nasıl bana yaparsın falan diye. Aynen o şekilde başımıza gelen dünyadaki olaylar da yine Allah'ın yaratmasıyla oluyor ama Allah mutlaka bir şeyi, bir kişiyi, bir olayı mutlaka vesile kılıyor. Yani bizim imtihanımız ona benlik vermemektir.
İnşallah. Tabii bir de dünyada Kur'an'a tabi yaşıyoruz. Yani his olarak sorumluyuz. Allah bizi öyle bir hisle yaratmış.
Evet.
Dolayısıyla yaptığımız her şeyi, bize gösterilen her hareketi hani inanan bir insan Kur'an'a göre değerlendirip bunun doğru mu, yanlış mı, daha iyisini mi yapması gerekiyor. Hep o yönde bir talebi ve duası oluyor. Zaten o gerçekten çok büyük bir ilim ve o ilimden bize çok az şey bildirilmiş. Hani Allah hem her şeyi kendisi yaparken biz kendimiz yapıyormuşuz hissi veriyor bize. Bu gerçekten yani bu dünyada işte o imtihan ortamının gereği bir şey. Bunu da tam olarak kavramamız Allah-u Alem bu dünyada mümkün değil, tam olarak anlamamız. İnşallah ahirette daha fazla bir bilgiye sahip olabiliriz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ama bunu biliyor olmak bir Müslümanı gerçekten çok güçlü hale getirecek. Yani bir insanı yani Allah'ın gücüyle güç sahibi olup dünyanın en güçlü insanı haline getirecek bir konu. Mesela bunu biz yıllardan beri hocamızda çok açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her şeyin Allah'tan geldiğini çok iyi bildiği için mesela hiçbir zaman, hiçbir durumda asla mutsuzluk, ümitsizlik böyle bir his hiçbir zaman olmuyor. Çünkü her şeyi Allah'ın yarattığını bildiği için Allah'ın gücünü kendinde hissedip yani Allah'ın izniyle Allah'ın kudretini, azametini bir Müslüman olarak en güzel şekliyle, en iyi niyetle Allah'ın gücüyle hareket ettiğini bilerek davrandığı için hiçbir zaman öyle bir ümitsizlik durumu olmuyor. Hiçbir zaman hani bunu ben yaptım diye kendine vermedi olmuyor. Zaten işte gerçek bir Müslümanın her zaman içinde bulunması gereken ruh hali bu. Yani ne yaptığıyla sevinip övünecek ne de eksik olan bir şeyden dolayı mutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılacak. Böyle olduğu zaman zaten Allah'ın izniyle dünyada bir şekilde hani cennetten bir parça yaşamaya başlıyor.
İnşallah.
Bunu ne kadar derinlemesine kavrarsa insan o derece hem işte bütün insanları seviyor, inananları seviyor, Allah'ın yarattığı her şeyi seviyor. Allah'ın dini konusunda asla taviz vermeden her zaman en doğru olanı yapmak için gayret gösteriyor. Bunda hiçbir zaman ne yorgunluğa ne yılgınlığa düşüyor. Ve hayatının sonuna kadar işte bütün peygamberlerimizin örneklerinde olduğu gibi en güzel şekliyle yaşıyor inşallah.
Bir zaman Said Nursi'nin bir sözü var. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır diyor.
İnşallah.
Güzel gören, yani onun görüntü olduğunu kavrayan, görüntüyü o gözle bakan, o zaman güzel düşünüyor, hakikati kavrıyor. Hakikati kavrayan da hayatından lezzet alır diyor. Tam
İnşallah.
Erkan Hocam söylediğinde bağlaşan bir söz olsun.
İnşallah.
Devam edelim mi?
Evet.
The less and less solid it begins to look.
The only realities we know are the ones our brain manufactures. Our brain receives millions of signals every minute, and we organize them into holograms, which we project outside ourselves and call reality.
Well, if the brain cortex, if it is also a hologram, then it's a three-dimensional hologram. If two-dimensional holograms reconstruct three-dimensional images, then, ergo, it follows that three-dimensional holograms reconstruct four-dimensional.
A hologram is a metaphor. It is how you take n dimensions of information and you bring them down into n minus one dimensions. It's a way of relating the paradoxes that we find in how to make a leap from this concept to that concept.
The conceptual pigeonholes we use, words, to describe reality are phenomena inside our head. They're not out there. And most of the time, this is a philosophical quibble. But when you get down to quantum physics, and this is one of the reasons that Bohm came up with the holographic idea, it starts to have real effects. And one of those is it's been discovered that if you take two subatomic particles like electrons, in certain instances, when you do something to one, it will always affect the other, no matter how far
apart.
How could this be? But what this tells us is that once matter is physically joined, even when it becomes separate, the energy is still there that's connecting it. And this is why it's important to me, because we go back far enough in time.
Evet, arkadaşlar çok doğru bir konuyu anlatıyorlar ama biraz karışık anlatıyorlar. İstersen burada şey yapabiliriz.
Ya şey yapabiliriz. Sonlarında doğru artık
energy, you're creating your own reality tunnel and most people aren't aware of it.
Tüm madde yavaş bir titreşimde hepimiz kendi ögesi olarak deneyimleyen tek bir bilinciyiz. Yani açık arasında kendisine söyledi yani ona açıkladım. Ölüm diye bir şey yok diyor. Yaşam ve biz kendimizin hayaliyiz diyor. Yani onların inancına göre materyalist zihniyette ölüm bir yok oluş yani maddenin yok oluş anlamına geliyor. Şimdi burada keşfettiği bu kuantumun gösterdiğine göre madde yok. Madde olmayınca o zaman bir yok olur. Zaten yok. Evet. Diyor. Evet. Yok olamadı, yok olamaz zaten göre. Yok ona ölüm yoktur demeye getiriyor.
Şimdi güzel şeyler söylüyor da burada bir de şunu da görüyoruz. Yani Allah inşallah hidayet nasip etsin bu insanlara da. Ama Allah bir insana hidayet nasip etmezse, iman nasip etmezse şu konuyu bile artistik hareketlerle anlatıyor. Çok komik yani. Olmadığını anlatıyor ama olmadığını anlatırken böyle tripler şeyler bin para yani
tabii zaten çok, orada yanılıyorlar yani.
Tabii çok komik bir şey çünkü doğru bir şeye bağlamıyor. Yani mesela bu Matrix filmi falan da mesela sonuçta işledikleri konu bir kısmıyla çok net doğru bir şey. Gerçekten de bir insanın beynine bir kablo bağlanırsa beş duyusuna birden herhangi bir ortama, herhangi bir duruma, herhangi bir görüntüye ait sinyaller verilirse o ortamda aynı yaşıyormuş gibi görür, duyar, hisseder, her şeyi görebilir.
Aslında en başta kendilerini ele verdiler. Orada bir şekilde her nasılsa dünya hiçbir şeyden oluştu, her şey hiçbir şeyden oluştu. Bir şekilde.
Bir şekilde
o
diyor.
O bir şekilde soru işaretiyle başladıklarıysa.
Evet yani şimdi yani o öyle bir şey ki bunu mutlaka sonunda doğru noktaya bağlamak lazım.
Evet.
Yani çünkü öbür türlü mesela o filmde de yani getiriyor ondan sonra o bir tüplerin içinde çıkıyor insanlar hani seyredenler bilir işte meğersem aslında gerçekleri orada da yani o tüpler nerede o zaman? Yani yumurta gibi şeylerin içine koymuşlar. O yumurtalar nerede? Yani onlar nasıl var olmuş? Yani sonuçta bütün bunu anlayabilmenin tek bir yolu var. O da gerçeği anlamak. O da mutlak olan tek varlığın Allah olduğunu bilip her şeyin Allah'ın bir tecellisi olduğunu anlamak. Şimdi öyle olduğu zaman zaten o mutlak varlığın tecellileri olarak işte bizim bütün bu algıladıklarımız, gördüklerimiz, yaşadıklarımız bir anlam kazanıyor. Yani yoksa işte o en başta söylediğiniz gibi yani işte hiçlikten bir şekilde falan öyle bir şey olmaz. Yani hiçlik bir şekilde varlık haline dönemez ya da hiçlik algılayan bir varlık haline de gelemez. Yani mutlaka bir varlık olması lazım. Yani hep var olan ve hep var olacak olan bir varlık olması lazım. İşte o varlık Yüce Allah ve Yüce Allah'ın dilemesiyle diğer bütün varlıklar meydana geliyor.
Evet.
Onun için mesela biz hani anlatırken maddenin işte olması olmaması ile şimdi Allah yarattım dediği zaman Allah'ın yarattığı o madde vardır. Onu biz bilemeyebiliriz. Biz onun aslıyla muhatap değiliz. Onu net olarak bilmemiz lazım.
Yani biz beş duyumuzdan ibaretiz.
Biz bize gösterilenle işte rüyadaki evet. gibi yani biz bize gösterilenle muhatabız. Onun dışında o maddenin aslıyla biz muhatap değiliz. Onu hiçbir zaman görme şansımız yok. Yani onu Allah bilir. Biz bize gösterileni görüyoruz. Bu dünyada da böyle, rüyamızda da böyle, ahirette de böyle. Ve Allah bize ne kadar bilgi verirse biz o bilgiye sahip olabiliyoruz. Bize neyi gösterirse onu algılayabiliyoruz. İşte bütün bu bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda vardıkları nokta bilimsel olarak da bu. Deneysel olarak da bu. Yani bu açık gerçeği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yıllar önce, 1400 sene önce bize bildirdiği bu açık gerçeği, şimdi teknik olarak deneyler yapıp araştırarak da bulmuşlar ve diyorlar ki aslında bizim madde zannettiğimiz şey tamamıyla algılarımızdan ibaret.
Sonra mesela bizde demek ki bütün kuvvetin tümü Allah'ındır demiyorlar.
İşte onu demedikleri için de mesela sonuçta hani ne doğru bir tavır sergileyebiliyorlar ne de doğru bir yaşam tarzına dönebiliyorlar. Çünkü şimdi bu gerçeği anlayan bir insanın ne yapması lazım? Aslında bu çok yani hani hiç bilmeyen birinin ilk fark ettiğinde çok acayip bir gerçek yani. Bir anda düşünsene hani senin madde gerçek zannettiğin hiçbir şey aslında yok. Ve bütün bunlar sana algılatılan bir dünyadan ibaret ve o dünyayı sana algılatan bir Allah var, yaratıcı var. Zaten o zaman o insanın hemen Allah'a teslim olup o ne istiyorsa, nasıl yaşamasını istiyorsa, hangi ahlakla, ne şekilde davranmasını istiyorsa hemen o yaşantıyı yaşamak ister. Ve hemen öğrenmek ister. Yani Allah benden ne istiyor, nasıl yaşamamı istiyor. Şimdi ölüm diye bir şey var. Herkes ölüyor. Bundan sonrası nasıl olacak? Onu kendisini yaratandan öğrenmek ister. Bunu da Kur'an'dan öğrenir. Ve bunlara göre yaşar. Şimdi bunu yapmayan adam işte bu kadar net bir gerçeği anlatırken bile hani sanki oradaki bütün herkes onu dinliyormuş. İşte hani böyle havalı konuşursa ona hayran olacakmış. Yanlış bir şey söylerse mahcup olacakmış gibi hareket eder. Şeydeki, görüntüdeki gibi. Onun için bizim bunu inanan insanlar olarak doğru noktaya bağlayabilmemiz çok önemli. Hayatımızın her anında. İnşallah.
Bir ayette şöyle buyuruyor Allah. Şeytan Allah'a sanırım. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır diyor. Aynen Allah'a inanmayan bilim adamlarını, inananların tenzih ederiz olduğu gibi. Ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Hani zanneder ki iyonlar, işte elektronlara bir şekilde ilahlık vermeye çalışıyorlar. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. İnşallah. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman, yani ahirette hakikatle karşılaştıkları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Yani Erkan Hocam, bu bahsettiğin hakikate bu dünyada haiz olmadıklarını ama ahirette işte o aradıkları gücün kaynağını, o kuvvetin kaynağının kim olduğunu, yani Allah olduğunu net kavrayacaklarını ve azap çekeceklerini söylüyor inşallah.
İnşallah yani. Ve madde konusunda zaten Erkan Hoca'nın dediği gibi ruhumuza izletilen bir dünyada yaşadığımızı anlıyoruz. Tabii madde dışarıda var, Allah'ın yarattığı ama biz yine de ruhumuzda neyi algılıyorsak Allah bize onu göstermiş oluyor yani inşallah. Ve de bu anlamda zaman ve mekan kavramı da ortadan kalkıyor. Yani çünkü ruhumuz var, Allah'ın inşallah ruhundan üflediği ruh var ve ona gösterilen, hissettirilen bir yaşam var. Şimdi dolayısıyla aynı zamanda Allah katında zaman ve mekan diye de bir şey yok. Yani bu sadece bu madde konusu anlaşılarak kavranılabilecek bir konu. Yani Allah katında zaman yok. Allah var sadece. Yani başlangıcı son, başlangıç ve son zamana bağlı kavramlar. Hani işte zaman olduğu için biz başlangıç son, sonra, önceki
zaman
gün, sonraki gün.
Zaman zaten bir kıyaslama olarak.
Evet. Tabii ki. Şey. Aynen o şekilde. Dolayısıyla zaman olmayınca baş ve son gibi bir kavram olmuyor. Dolayısıyla Allah sadece var. Yani Allah vardı da denilemiyor. Allah var sadece. Şimdi Allah varlığının içerisinde insanlar için özel bir zaman yaratıyor. Baş, son olan, ileri, geri olan, geçmiş, gelecek olan bir zaman yaratıyor. Dolayısıyla şimdi Allah katında bizim yaşantımız, Allah bir şeyi beklemiyor. Yani bizim yaşantımızı beklemiyor. Allah katında zaten hepsi olup bitti. Ki zaten ayetlerde de inşallah bu hayal ve ilim konusuna, zaman konusuna çok fazla Allah dikkat çekiyor. Onlardan okuyalım. Şeytandan Allah'a sınırım. Dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Şimdi soruyor ahiretteki insanlara soruluyor bu soru. Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Şimdi biz normalde bir günün bizim anlatım, yani bizim hissettiğimiz algıyla işte 60 sene yaşamış bir insan Değil mi? Yani kalkıp da bir sene, bir gün kaldım demez değil mi? 60 sene kaldım der. Evet. Demek ki orada bazı şeylerin farkına varıyor.
Evet.
Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık diyor. Allah sayanlara sor diyor. O sayanlar da diyor ki, dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz. Yani ondan da daha az. Allah öyle, yani zaten tek bir an.
İnşallah.
Yani bizim işte o 70 senelik dediğimiz bu acayip uzun, işte daha işte evleneceğiz, işte çocuklar, torunlara karışacağız, ondan sonra daha yaşlılık dönemimiz var dediğimiz yaşantı sadece bir an Allah katında.
İnşallah.
Allah Müminin Suresi 112, 113, 114. ayetlerinde inşallah bildiriyor bunu.
Aslında bu konu da rüyadakiyle tam mutabık.
Evet.
Yani Allah bunun örneğini de rüyada yine yaşatıyor. Çünkü rüyada da mesela insan rüya görürken bayağı uzun süre bir şeyler yaptığını düşünüyor. Rüyanın içinde günler geçebilir, haftalar geçebilir. Aynı yine uyanınca mesela o anda sorulsa ne kadar rüya gördün? E tabii o anda uyandığı için bir kere zaten uyuyabileceği süre belli. Bilmem ne, his olarak da mesela hiç bilmeyen birisi, rüya süresi hakkında gerçek bir bilgisi olmayan birisi, yani yarım saat der, 10 dakika der, 15 dakika. Halbuki saniyeler rüya görülen süre. Yani o açıdan da tam bir benzerlik var. Yani orada mesela uyanınca bir gün, bir günün gündüz vakti kadar diyor artık. Yani hani 60 yıl diyecek kadar şey olmayacağını tahmin ediyor. Ama dediğin gibi belki şu anda bahsettiğimiz saniyelerden geçiyor. Onun için mesela burada da insan her gün yaşayabileceği bu örneği gerçek hayatına iyi benzetip orada duyacağı pişmanlığı buna göre de hesap etmesi lazım. Allah korusun. Yani biz öyle bir pişmanlık duymaktan. Yani çünkü o kadar kısa bir süre için insan sonsuz hayatını tehlikeye atmış olur ki, yani oradaki hakikaten hani Allah hepimizi korusun öyle bir pişmanlıktan, o pişmanlığın boyutu çok farklı olur. Zaten yani onun için hani biz geri dönsek de iyi işler işlesek diyor oradaki cehenneme gidecek olanlar, ama tabii artık o işin kapısı kapanmış oluyor o konunun inşallah.
Başka bir ayet daha okuyayım. Yine rüya örneği gerçekten çok anlaşılır kılıyor bu madde konusunu. Şeytan Allah'a sınırım. Sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır diyor. Allah-u Saffat Suresi 96. İnşallah. Ayette. Yani bizi de Allah yaratıyor. Yaptığımız her şeyi de Allah yaratıyor.
Evet.
Çünkü Allah eğer onu yaratmazsa biz göremeyiz. Yani rüyanın örneği gerçekten insanların sürekli tefekkür etmesi gereken bir konu hepimizin inşallah. Rüyadaki hiçbir şeyi biz yapmıyoruz. Yani ben mesela rüyamda hiç bilmediğim şeyleri de yapabiliyorum. Veyahut da bir insan hiç bilmediği bir enstrümanı çok güzel çalabiliyor, değil mi?
Uçabiliyor.
Uçak kullanıyor mesela.
Kendisi de uçabiliyor.
Kendisi de uçabiliyor.
Evet.
Hiç araba kullanmayı bilmeyen bir insan rüyasında araba kullanabiliyor. Nasıl kullanıyor o zaman? Demek ki bu dünya da aynı şekilde.
Tabii,
yani orada nasıl o yapmıyorsa, bu dünyada da Allah yapıyor ve izlettiriyor. Zaten bu konuyu anladıktan sonra insanda hani gurur, kibir, işte ego falan böyle enteresan tabirler var. Onların hiçbirisi kalmıyor. Çünkü sadece Allah var. Ve başka bir ayette de inşallah şeytan Allah'a sınıp kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak diyor Allah. Müddessir Suresi 11. ayet. Yani biz tekiz Allah'ın
İnşallah.
Bizleri. Allah'ın bize nasıl rüyamızda tek bir şekilde yaşıyorsak aynen hesabı da Allah katında tek olarak
yaşayacağız. Bir de mesela bu konuyu anlamak hani Allah'a eş koşmamayı, ki bu hani en önemli konulardan biri, belki de hani en önemlisi, anlamaya da vesile olacak bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, yani birkaç tane örnekte Allah gemide fırtınaya yakalanan insanların örneğini veriyor.
Evet.
Fırtına, dalgalar sardığı zaman mesela dini yalnızca Allah'a has kılarak ona gönülden dua ediyorlar. Ama onları kurtardığım zaman bir kısmı eşler koşar diyor Allah. Yani bu onların şirk koşması, hani gemiden kurtulunca gidip işte tahtadan şeyden bir putlar bulup da ona tapınmaya başlamıyor. Yani Allah'tan istediği yardımı başka şeyden geldiğini düşünmeye başlıyor. Ya işte hani bak ne güzel, hani fırtına kesildi de kurtulduk, veya bizim kaptan süper adamdı, dalgalara rağmen bizi karaya çıkarttı, veya işte bunların işte hepsi Allah korusun yani şirk koşmak olur. Çünkü yardımı Allah'tan istiyorsun ve zaten isteyebileceğin başka bir yer yok. Ve o gemide o dalgaların arasından kurtulup karaya çıkabiliyorsan Allah çıkartıyor. Yani mutlaka ona fırtınanın kesilmesi vesile olabilir. İşte dalgalar küçülür, kaptan marifetli hareketler yapıyormuş gibi görünür. Mutlaka bir şey olur, ama orada mutlaka onu Allah'a bağlamak lazım.
Evet.
Ya da işte başın ağrıdı, bir ağrı kesici içiyorsun. Tamam, zaten Allah sebebini yaratmış. Ama onu zaten dua da ediyorsun. Çok şiddetli bir ağrıysa bir an önce ondan kurtulmak için. Ha ondan sonra insan işte hapı içtim de bu geçti demeyecek inşallah. Ya yani onu o şifayı Allah'ın verdiğini, o baş ağrısını Allah'ın geçirdiğini bilecek. O sebep tabii ki bir dua.
Rüya örneği çok etkili. Rüyamızda mesela ilaç alsak geçse. Se, ilaç tabii. Geçirdi demeyiz herhalde.
Demeyiz tabii ki inşallah.
Bediüzzaman diyor bu dünya bir tecrübe meydanıdır diyor. Akla kapı açılır ama ihtiyar elinden alınmaz.
Hadi, evet,
yani
inşallah.
Bu dünyadaki her şeyi işte hocamızın daha önce defalarca izah ettiği gibi her olayın iki yönü oluyor. Bir batıni yönü onu mümin bir gözle baktığı zaman insan onu Allah'ın yaptığını net görüyor ve orada Allah'a şükrediyor mesela iman ediyor.
İnşallah.
Öbür taraftan küfür onun materyalist tarafına kayıyor. Yani evrimcilerin nasıl hayal güçleri çok geniş. Her türlü artık hayal gücüyle onun Allah değil de haşa başka bir şekilde olduğunu izah edercesine sonra sapıyor. Hani bunu evet, evrimcilerin inşallah. Hayal gücünden biliyoruz. Sınırlı evet, hayal güçleri inşallah. Artık hiç
inşallah. Bir de bu konu da mesela hocamızın hayatında bizim yıllardan beri örneğini çok net gördüğümüz bir konu. Maşallah o konuda da gerçekten çok iyi bir örnek.
Maşallah.
Mesela hocamız yıllardan beri çok ciddi bir çabayla Allah'ın dinini bütün dünyaya anlatmak için, Allah'ın Kur'an'da anlattığı güzel ahlakı bütün dünyaya yaymak için çok ciddi bir çaba gösteriyor. Yani benim bütün hayatım boyunca dünyada eşini benzerini görmediğim bir çabayla sürekli hiç durmadan Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Ama bütün bunu yaparken bütün gücün Allah'ın olduğunu bilerek yapıyor. Yani hidayeti Allah'ın verdiğini bilerek yapıyor. Şimdi hani hidayeti Allah verir. Allah dilerse bütün herkesi imana getirir.
Evet.
Ama o zaman biz oturup bir kenarda bekleyelim mi? Hayır. Yani işte biraz önce senin söylediğin konu. Yani zahiri yönü var, batini yönü var. Zahirinde elinden gelen en büyük çabayı gösterecek herkes. Yani Türk İstanbulluğunun oluşması için. Yani bu ne demek? Bütün güzel ahlakın, Kur'an ahlakının bütün dünyaya yayılması, adaletsizliğin ortadan kalkması, eşitsizliklerin, işte zulmün ortadan kalkması, bütün insanların Allah'ın varlığını bildiğini anlayıp ona göre yaşaması, hem bu dünya hayatında hem ahirette güzellik için uğraşması lazım. Bunun içinde inanan herkesin çok ciddi bir çaba göstermesi lazım. Ama bütün bunları yaparken de sonucu Allah'ın vereceğini hiç unutmaması lazım. Mesela biz hocamızın hayatında bunu her anında çok net görüyoruz. Maşallah. Onun için bizim de mesela hep o yönde kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani biz boş durmayacağız, elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama bileceğiz ki sonuç Allah'tan. Yani Allah dilerse olacak. Biz sadece dua ediyor olacağız, sebebe sarılıyor olacağız inşallah.
İnşallah. Yani bir mümin bakış açısıyla dünya hem çok lezzetli oluyor hem de çok akıllı, mantığa uygun bir hayat olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Bunun tersi işte evrimcilerin hayal gücünden bahsetti mi? Yani sınır tanımaz bir hayal güçleri ve çok sapkın sonuçlar çıkartıyor ortaya. Bir tane mesela bir kitapta okudum, onunla ilgili bir örnek vermek istiyorum. 1963 yılında bir doktor, yani ameliyatlara operasyon yapan bir doktor, organ nakli yapan bir doktor. O yıllarda işte evrim teorisi çok etkiliydi biliyorsunuz. 1960'lı yıllarda özellikle. O kadar inanmış ki, yani ben bu haberi okuyana kadar hakikaten bu kadar şiddetli bir sonuca çıkarabileceğini pek inanamıyordum ama en son bu doktor şöyle bir şey yapmış. Şempanzelerden geldiğine inandığı için insanların şempanzenin böbreklerini insana nakil yapmış. Şimdi böyle bir araştırma var zaten. Hani bütün bitkilerden veya diğer hayvanlardan ilaç olması açısından, bir organ nakliyesi olması açısından tıpta böyle bir konu var. Araştırılıyor. Mesela atnalı yengecinden ilaç yapılıyor. İşte atın kanından serum yapılıyor. Yani bunların faydası var ama bunlar hep bilime uygun şeyler. Fakat bu doktor buna öylesine körü körüne inanmış ki şempanzeden nasılsa biz geldik atamız o diye 12 tane hastasına böbrek nakli yapıyor. 12'si de ölüyor.
Ölüyor tabii.
Evet. Yani birincisi ölüyor, ikincisi en son 9 ay evde yaşamış, o da ölmüş en sonunda. Yani bununla ilgili yapılan çalışmalar da böyle çok. Bir internet sitesinde baktım, okudum.
Evet.
Yani böbrek almış, öbürü kalp nakli yapmış. Yani ve hasta ölmüş.
Oranda bir gibi.
Artık şuurun kapanmasının yani evet. En üst boyutu. Ya bu kadar insan körü körüne inanır mı yani?
Tabii. Din haline getirmiş.
Evet, bilimden evet. Bu kadar mı uzak olur? İnsan bir tetik yapmaz mı? İnsandan alınan organın başka bir insana ait olma olası şey hesabı çok ayrı bir şey. Bunu araştırılıyor. Çok ince tetikleri oluyor. Doku uyuşmazlığı, değil mi? Oradaki genetik yapının benzerliği gibi konular çok ince ayrıntılarıyla evet. Hesaplanıyor. Şempanzeninkini
tabii canım. Ya. İnsandan insana bile uymayabiliyor. Yani artık onlar tabii yani akıl kârı bir şey değil ama Yani o kadar çok dediğin gibi örneği var ki, yani normal onu din haline getirdiği için, geçenlerde bir programda hocamız da bahsetmişti. Yani öyle bir kayıtsız şartsız inanmışlar ki, yani çok net ona iman etmiş öyle olduğuna. Darwin de ne derse doğrudur, buna da kesin kanaati gelmiş. Yani onun içinde böyle çılgınca, yani ne olsa onu savunmaya çalışıyor. Yani akıl kârı bir şey değil. Çünkü normal açık şuurla ve doğruyu bulmak kastıyla baksa zaten herkesin göreceği şey aynı, ama
ona işte benzer bir örnek
de Allah'ın dilemesi dışında olmuyor.
Stalin'de şimdi orada buğdaylar kendi döneminde evrimleşecek diye Sibirya'nın işte Sibirya'ya ekiyor buğdayları. İşte bu buğdaylar evrimleşecek, soğuğa dayanıklı buğdaylar haline geçecek diye. Yani 8 milyon hektar gibi bir alanda bütün hepsi tabii bir
telef oluyor. Açlıktan ölüyorlar.
Açlıktan da yani birçok insanın da ölümüne sebep olmuş oluyor. Aynı şey, yani bu zaten deneniyor, olmuyor. Ya nasıl bir akılsa aynı şeyi Mao da yapıyor. Yani bu buğdaylar evrimleşecek, işte soğuğa dayanıklı hale gelecek diye aynısını yapıyor. Yine telef oluyor. Yani
trajikomik ya, hakikaten.
Evrimler diyoruz ya, işte biz işte bilimi temsil ediyoruz. Lütfen bize diyorlar ya, evet. Siz de bilim insanları olun. Yani bunun bilim insanlığıyla bir alakası yok. Normal akli dengesinden şüphe eder yani bir insan şu hareketler
zorunda değil mi? Ya onlar bilim kendine göre bir bilim tanımı yapmış. Onun dışında kalana sen bilimsel konuşmuyorsun falan, böyle çok komik bir iddia. Bir de yıllarca yutturmuşlar ona, yani insanın inanası gelmiyor ama o da tabii bir hikmete binaen Allah'ın dilemesiyle olmuş. Ama çok komik yani, bilim, onların bilim tanımı kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil ki. Yani onlar diyor ki bir şey zırvaysa da ben bunu bilimsel olarak kabul edersem ben bunu savunurum. Öyle şey olur mu? Yani bir kere zamanla, araştırmayla insan sürekli yeni şeyler öğreniyor. Ve insanın en temel yapması gereken şey doğruyu araştırıp bulma bakış açısıyla yaklaşacak her olaya. Yani diyecek ki ben bu işin doğrusu her neyse onu anlayayım. Yani evet. Samimiyet bunu gerektirir. İşime geleni, hoşuma gideni veya işte sonuç böyle çıkarsa bana faydası olanı veya beni haklı çıkartacak olanı, ya bunu araştırmayacak. Yani diyecek ki ben doğru neyse onu anlayayım. Ha bunun sonucunda haksız mı çıkıyorum? Haksızlığımı kabul edeyim. Bütün bildiklerim yanlış olduğunu mu anlıyorum? Ne güzel, işte yanlıştan kurtulayım. Yani çıkarıma ters mi düşüyor? Düşsün. Yani çünkü doğruyu bilmek hepsinden daha iyi değil mi? Yani çıkarın nedir ki? Yani onun için bu da zaten Müslümana ait bir bakış açısı. Asıl işte bilimsel gelişme de mutlaka böyle olur. Yani hep hocamız programlarında bu konuyu da sık sık dile getiriyor. Mesela yani bu evrimcilerin bakış açısı yüzünden o kadar büyük zaman kaybı olmuş ki, o kadar büyük maddi kayıp olmuş ki. Halbuki öyle bakacağına Müslümanca baksalar, hastalıklara çareler araştırılır. Dünyadaki birçok mesela canlının özellikleri daha iyi incelenip onlara göre teknolojik ürünler geliştirilir. İnsanların daha rahat yaşamasına, daha ne bileyim refah içinde olmasına yarayacak bir sürü şey icat edilir. Yeter ki doğru bir gözle bakılsın.
İşte gurur, insanın kendisinden üstün bir şeyi kabul etmesi çok zor olunca onlar da her şeyi biz yaptık edasıyla bunu savunmaya devam ediyorlar galiba.
Evet.
Şimdi o evrimcileri yine hocam senin dikkat çektiğin konu. Yani bilimi çok gerilettiler gerçekten. Bundan işte 50-60 sene öncesinde insanın vücudunda bulunan yüze yakın organ ve sistemin körelmiş yapı ve sistemler olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Yani yüze yakın.
Gereksiz organlar olduğunu.
Evet, tabii.
Apandiks organı mesela, işte 20 yaş dişi, onun haricinde kuyruk sokumundaki kemik. Bunun gibi yüze yakın yapı ve organ. Şimdi bunu söylerken tabii kendi dinlerini ispatlamak için bunu söylüyorlar. Halbuki normalde Allah'ın yarattığını bildiğin zaman ne dersin değil mi? Allah mutlaka bunu bir sebep için yaratmıştır. Tabii. Bir hikmeti vardır dersin. Şimdi eğer öyle düşünseler de 50 sene önce böyle bir liste olmazdı. 50 sene önce hepsi çözülmüş olurdu. Ve belki de şu anda yapılan bilimsel gelişmelerin birçoğu 50 sene önce yapılmış olurdu. Evet, ama 50 sene bir gecikme oldu onlar yüzünden. Tabii. Şimdi Kambriyen devri var mesela. Bundan 505'te 570 milyon yıl öncesinde tüm canlıların bir anda yeryüzünde yaratıldığını görüyoruz. Yani 100'e yakın canlı formu, ilk başta 50 zannediliyordu. Şimdi 100'e yakın canlı grubunun Kambriyen devrinde birden çıktı ortaya bulundu. Ortaya çıktı. Daha sakladıkları yoksa yani. Çünkü 70 sene boyunca Kambriyen devri fosillerini müze müdürü saklıyor. Çünkü yaratılışı net gösterdiği için kesinlikle ortaya çıkarmak istemiyor. Çünkü 500 milyon yıl önceki canlıyla bir bakıyor. Şimdikinin iskeletini karşılaştırıyor, yan yana koyuyor. Aynı. Bakıyor adam, demek ki evrim yok. ben şimdi bunları eğer çıkartırsam ortaya rezalet çıkacak belli ki kendi açısından. O yüzden çıkartmıyor.
Asıl rezalet o zaman çıkıyor.
Sonra çıkıyor, evet. Asıl rezalet sonra çıkıyor.
Zaten o canlılık tarihinde Kambiyen'den günümüze kadar gelen tarihte birçok şey var. Saptırmaca var. İşte mesela memelilerin, vahşi kedilerin yaşlarını 2-3 milyonla tutmaya çalışıyorlar. Çünkü onların bundan seneler önce yaptığı evrim skalasına göre yani 80 milyon yıllık bir aslan, günümüz aslan olmaması gerekiyor. Onun öncesinde aslanımsı, aslanın işte sözde atasını tarif ettikleri bir yaratık. O gelecek 3 milyon yılda evrimleştiğini iddia ediyorlar ama mesela Dr. Poynter diye birisi var. Onun bulmuş olduğu amber içerisinde bir vahşi kedigile ait tüy var. Şimdi bu bizim gördüğümüz bir fosil ve 50 milyon yılın üstünde, 100 milyon yıllık, 100 milyon yaşında bir fosil bu. Dolayısıyla 100 milyon yaşında daha vahşi kedigilerin olduğu bir kere ortaya çıktı. Bunun gibi daha ne fosiller vardır. Sadece teoriyi zedeleyeceğinden dolayı, çok büyük darbe vuracağından dolayı semen altı yapıyorlar. Bunların ama hepsi Allah'ın izniyle ortaya çıkacak.
İnşallah. Yavaş. Şöyle aslanın atası varmış gibi duruyor mu maşallah? Acayip heybetli böyle. Belli ki yani öyle öyle yaratılmış. O bütün özellikleriyle yani bütün en ince detayına kadar bütün canlılar mesela deve yani bütün canlılar çok her birinde büyük mucizeler var. Çok büyük ayetler var. Ama deve de gerçekten bir canlı özel bir durum için bu kadar teferruatla yaratılır, bu kadar detaylı, bu kadar hikmetli. Yani dizindeki nasırına kadar. Ben mesela onu eskiden, hani incelemeden önce konuyu, o nasırların sonradan oluştuğunu zannediyordum. Yani hani kumlar sıcak ya, oraya değdikçe de.
Birçok kişi de öyle biliyordur.
Yani birçok kişi öyle biliyor olabilir, şöyle bir şey yok. Normal doğduğu zaman yavru deve o nasırlarla birlikte doğuyor. Dizlerindeki. O çünkü o çöle de işte sıcak kumlara çömeldiği zaman oranın yanmasını engelliyor. Burnundaki tüyler, hörgücünde yağ biriktirebilmesi. Yani normal çölde yaşayacak işte bir hani tank gibi, bir araç gibi bir varlık o haliyle yaratılıyor. Zaten başka türlü olması mümkün değil ki. Yani başka şartlarda çölde ölüp gider zaten.
Evet, evet.
Yaşama şansı yok. Ve en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün canlılar öyle. Mesela böcekler alemi yani dehşet yani o kadar milyonlarca çeşit, her biri birbirinden harika minnacık canlılar. İçlerindeki mekanizmalar o kadar hayret verici ki mesela kimyasal silahları var. Yani ben onu mesela bombardıman böceği hani çok bilindik bir örnektir. Ama yani yüzlerce çeşit böceğin kimyasal silahı var farklı farklı. Kimisi işte çok yüksek sıcaklıkta su buharı püskürtüyor, kimisi yakıcı madde püskürtüyor, kimi kaşındıran bir şey, kimi... Yani çok acayip bir durum bu. Düşünsenize yani normalde bunu yapabilmesi için laboratuvara ihtiyacı var insanın. Yani insan normal akıllı 3-5 tane bilim adamı yani o konuda eğitim almış insan bir araya gelecek. Alet edevatları tam olan bir laboratuvar sahibi olacak. Orada da gayet kontrollü şekilde deneylerle kimyasal maddeler üretecek. Ve bunun sonucunda ancak hani işte şu maddeyle şu madde karışırsa şöyle bir reaksiyon olur. Bunda da işte... Şöyle karşı tarafa zarar veren bir silah elde ederim diyecek. Bunu böcek nasıl yapsın kardeşim? Yani olacak bir şey mi? Mesela adam buna kalkıyor diyor ki tesadüfen olmuştur. Yani bu zaten işte bunlarla bir yere varamadıkları için senin herhalde birazdan bize göstereceğin bir sunum var. Adamlar sahtekarlık yapmaya başlıyor. Yani bakıyorlar ki bilimsel delilleriyle bir şey anlatmaları mümkün değil. Bu sefer direkt göz boyamak için gerçekleri gizliyorlar. Doğru olmayan şeyleri de bir şekilde çizimlerle işte veya bir takım teknik terimlerle Latince isimler takarak insanlara yutturmaya çalışıyorlar.
Evet. Bir de öyle o tarz kimyasal silaha sahip bir canlı hangisi olursa olsun böyle mesela laboratuvarda bilim adamları örneğini verdi ya. Bilim adamı bunu bir süreç içerisinde yapar. Deneyler yapar. Zaman içerisinde bunu oluşturur. Hani bir süre alır, bir zaman alır. Bir de denemeler sonucunda artık en son mükemmel sonuca ulaşır. O canlı zaten var olduğu anda en mükemmel yapıda ortaya çıkıyor. Biz ne bunun yaşayan bir canlı örneği olarak hani onun daha tam yapıları üstünde olmamış halini görüyoruz. Ne de fosil kayıtlarında buna benzer bir kayıt görüyoruz. Hatta bu bitkilerde de var. Hani bitkileri insanlar çok basit canlılar gibi görebilir ama bizim daha kimyasını, teknolojisini çözemediğimiz bir konu var. Fotosentez. Yapamadığımız, bu fotosentezi yapan klorofil denen yaprakta çok fazla miktarda olan bir hücre organeli var. Hücrenin içerisinde bir yapı var. Şimdi bizim bu yapamadığımızı bırakalım. Daha henüz keşfedemediğimiz teknolojiye sahip olan bu yapı klorofil bir yaprağın sadece 1 milimetre karesinde 500 bin adet varmış. Var. 500 bin adet var. Yani
500 bini de o işi bizim taklit bile edemediğimiz o işi sürekli yapıyorlar.
Evet ve her saniyede 10 milyon kere yapıyor. Şimdi bu olmasa, bunda bir aksaklık olsa dünyada yaşam olmuyor. Çünkü bitki ışığı kimyasal enerjiyi çeviren bir reaktör diyelim. Allah'ın yarattığı, onu orada sebep kıldığı bir reaktör. Yani giren ışık, çıkan bizim madde çıkıyor. Yani sana ışık vereyim, bana demir ver gibi. Böyle çok alakasız bir yapı. Arada ne var? Yeşil, böyle yaprakları, güzel, çiçek açı, kokulu bir canlı var. Bir fabrika aslında o. Allah'ın yaratmış olduğu, sebep kılmış olduğu bir fabrika.
İnşallah. Maşallah. Maşallah.
Şimdi o aslan dedin ya biraz önce hocam, tüyleri geldi aklıma. Şimdi canlılardaki tüyler de aslında evrimi tek başına çürüten bir şey. Çünkü o tüylerin uzunluğunu, hepsinin uzunluğu ayrı genler tarafından kontrol ediliyor. Şimdi evrim işte mutasyon olduğunu genlerde, yani rastgele değişiklikler olduğunu ve bilgilerin o şekilde oluştuğunu iddia ediyor değil mi? Şimdi bu o kadar komik bir iddia olmuş oluyor ki burada. Binlerce, milyonlarca tüy var. Hepsini aynı boyutta yapacak şekilde mutasyon gelmiş oluyor. Yani bu enteresan bir nokta.
Tabii, evet.
Yani öyle bir mutasyon ki bu. Bir tanesine isabet ediyor, atıyorum 15 santimlik bir tüy çıkartıyor. 15'te duruyor ama daha ilerlemiyor. Bir tane daha oluyor, yine 15 santim. İşte sırt bölgesine doğru oralar 5 santim. Hepsini böyle kendi kendine ayarlıyor. Tüm vücudu böyle acayip orantılı bir şekilde. Çünkü canlara baktığımız zaman mesela atların kuyrukları var sırtlarında. Tabii kafalarının.
Bir de ne kadar süslü ve güzel yani maşallah. Aslanın yelesi, dediğin gibi atın yelesi, kuyruğu maşallah. Evet. O tavus kuşunun tüyleri. Yani o başka kuş çeşitlerinde, tepelerindeki ibikler, şeyler. Yani dediğin gibi onların her biri aynı uzunlukta olacak. Belli bölgelerde, başka kısımlardaki de farklı bir şekle sahip olacak. Belli ve bu çok da estetik olacak ve renkleri de birbiriyle uyumlu olacak. Ve simetrik olacak. Bunu da kör tesadüf yapacak. Yani
öyle canlılar olması gerekir ki mesela vücudunun bir bölgesinden böyle dengesiz tüyler çıkan. Değil mi? İşte bir kısmı mesela sol tarafı daha uzun tüyler. Onların bazıları sınırsız uzuyor. Bazıları işte belli bir yerde duruyor. Ya böyle çok garip canlılara rastlamamız gerekiyordu. Ama bakıyoruz canlılara, hepsi böyle ata bakıyoruz mesela. İşte çok kısa tüyleri genel olarak. Ama kafasının arkasında böyle çok güzel, hem kendi rengine de uygun ama başka bir renkte. Böyle belli tüyler var ve onların uzunlukları var, parlaklığı var. Yani muhteşem bir sanat var. Biz burada tabii, şimdi inşallah. Eğer hepsini ayrı ayrı tesadüflere, mutasyonlara bağlarsak yani insan aklını zorlayan bir şey yani. Gerçekten mantığını zorlayan tabii, bir şey.
Darwin de diyormuş ya, tavus kuşu beni rahatsız ediyor. Hepsini çözmüş. Tavus kuşu kalmış.
Tavus kuşunun tüylerini görmek beni deliye çeviriyor
evet,
diyor.
Evet.
Gözü düşünmek diyor beni çok rahatsız ediyordu ama zamanla buna alıştım diyor. Yani bu şimdi zaten o kadar komik bir şey ki yani. Tabii yani gözü düşünmek hakikaten bir evrimciyi rahatsız eder, hasta da eder. Yani uykularını da kaçırır yani. Çünkü gözün öyle tesadüfen oluşamayacağı çok belli. Ama buna zamanla kendini alıştırmış. Nasıl oluyorsa o iş.
Şu an olsa pek alışamaz. Evet. Yani. Sanki bilgilere pek alışılacak gibi değil yani.
Sonra da diyor şu sıralar tavus kuşunun tüylerini görmek beni deliye çeviriyor diyor. Yani çevirecektir. Bütün evrimcileri yani de çevirecek.
Evrimciler için dünyaya bakış açısı da ne kadar kötü olduğunu gösteriyor bu. Bak hayattan zevk alamıyor. Çok güzel manzara var karşısında. Çok güzel bir canlı var. Nefret ediyorum diyor. Nefret ediyorsun. Bunu yol açan da yani bu hiç mantıklı bir şey. Yani, yani güzel olan bir şey bile güzel diyemiyorum.
İnşallah.
Bir ara vereceğiz galiba.
Evet, evet tamam. Şimdi bir kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz.
İnşallah.
HarunYahya.tv internet sitemizdeki yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz konuklarımızla.
Evet. Bir video ile başlayalım istersen.
Evet.
Yani videolar güzel oluyor.
Senin neşeli videolarda.
Neşeli videolarımız. Celal Şengör.
Celal dede.
Darwin'in türlerin birbiri arasındaki gelişmesini Darwin'in gözlemlediğini söylediğini söylüyor. Bakalım ne diyor.
Senin evrim falan çok güzel de insanı rahatlıyor. İnsanı rahat bırak, onu bir Allah yaratmış. Darwin de diyor ki ya kardeşim güzel, biz bunun adım adım gelişmesini görüyoruz. Lyle diyor ki ruhunun gelişmesini görmüyoruz.
Şimdi gerçekten Celal Şengör konuşma şovu olarak gerçekten becerikli, yetenekli yani o konuda ama bilimsel anlattığı herhangi bir konu yok. Bunu söyleyelim. Şimdi burada şunu söylüyor. Darwin türlerin birbirlerinden yavaş yavaş geliştiğini gözlemliyoruz diyor. Onun Celal Şengör'ün söylediğine göre. Şimdi biz tabii Darwin'in söylediği şeyleri Darwin'in kitabından öğrenebiliriz sadece. Bakalım Darwin ne diyor türlerin kökeni kitabında. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuları rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı fakat niçin yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanda gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Yani Darwin ne diyor? Biz bu gelişimi gözlemiyoruz. Ara fosil de bulamıyoruz. Ama belki ileride bulunur diyor. E şimdi Celal Şengör ne diyor? Biz bunun adım adım geliştiğini gözlemliyoruz diyor. Diyor Darwin için. E demek ki burada bir yalan olmuş oluyor yani. Tabii canım.
Ya onun bakış açısına göre Darwin onu yani kendi hayatında sanki gözlemlemiş gibi anlatıyor. Yani Darwin evet. Bakmış böyle adım adım hepsini görmüş falan. Yani normal hani şovmenlik gibi bir şey. Bunun hiçbir bilimsel dayanağı olmayan konuşmalar tabii bunlar.
Tam bir hayal dünyasında yaşıyor. Yani böyle...
Harikalar
diyor. Darwin'in böyle bir sözü var. Ne sonraki evrimcilerin de böyle bir sözü var. Yani evet. Zaten evrimcilerin itirafları var. Diyor ki önde gelen bir evrimci. Yani hiçbir ciddi evrimci yaratılışlara karşı fosillerle ortaya çıkmaz diyor. E niye çıkmaz? Çünkü desteklemiyor da ondan çıkmıyor. E şimdi 150 yıldır bu böyle. Hiçbir anda da evrimi destekleyen tek bir fosil yok. Halbuki teoriye göre böyle bir sıkıntı olmaması lazım.
Tabii
çünkü
ki.
Bir tür diğer türe kademe kademe dönüştüyse bire yani ikiye oranla milyonlarca, trilyonlarca ara form olması lazım. Evet. İstatistik olarak kazdığın zaman toprakta ara formların fışkırıyor olması lazım. Bir tane bile yokken peki böyle bir atmosferin ruh halinde nasıl olabiliyor?
Çok komik bir şey zaten. Evet. Hayır zaten dediğin şey çok önemli. Mesela şimdi hani ara ara bir kemikle ortaya çıkıyorlar ya ara fosil bulduk, kayıp halkayı bulduk falan diye böyle hani bütün halkalar tamam.
Yani
o kayıp halkayı sen göster. Şimdi onların her birine de cevap veriliyor. Evet. O ayrı konu hani son birkaç dönemde de öyle çıktıklarına. Hani maşallah hocamız gerekli cevabı verdi. Sonra da zaten aman pardon yanlış söylemişiz diye geri adım atlar. Ama aslında ha bu kayıp halka bu değil mi? Bulmuşlar halkasını bulmuşlar. Evet. Şimdi aslında yani bu böyle bir konu bile olmaması evet. lazım. Çünkü dediğin gibi bu böyle bir tane, iki tane, yüz tane, bin tane değil. Yani bu konuşulacak bir konu olmazdı evet. zaten. Yani ara geçiş formları olsaydı zaten aksini hiç kimse iddia edemiyor olurdu. Çünkü o kadar milyarlarca, trilyonlarca olurdu ki biz zaten hani hiç böyle bir konu olmazdı. Hatta işte nasıl geçişmiş falan buna bakılırdı. Onun için yani bir tane kemik bulacaksın, onu işte şekille, çizimle bir şeylere benzetmeye çalışacaksın. Bunlardan kökten vazgeçmeleri lazım. O iş kapanmış. Bütün zaten evrimci bilim adamları da bunun kapandığını kabul ediyor. Artık diyorlar hani yeryüzünde bütün katmanları inceledik. Bundan sonra bakacağımız bir katman yok yani. Hani bundan sonra canlıların gelişimiyle ilgili öyle çok sürpriz bir şey bulma durumu yok. Ancak bugüne kadar tespit edilmemiş, yine Allah'ın en mükemmel şekilde yarattığı, yeni bir canlı türüne ait, yani eskiden yaşamış bir canlı türüne ait yeni bir fosil bulunabilir, o kadar. Ya da zaten var olan fosillere yeni bir tanesi eklenir ve bunların her biri yine yaratılışın yeni bir delili olur. Onun dışında hani böyle bir sürpriz bir tane canlı bulacaklar da bütün işte tamam oldu şimdi falan, böyle bir şey yok yani inşallah.
Zaten sürekli haberlerde çıkıyor işte kayıp halka bulundu.
Kayıp halka, tabii.
Artık sonra da bir de zaten o kayıp halkaların pardon yanılmışız işte değilmiş falan diye de haberini yapıyorlar. Hani zaten internette de herkes dalga geçiyor bunda yani internette evet. buldum bunu da. Darwin'in halkası bulundu diye bir başlık atmışlar. Altına da Darwin'in ilerlemiş yaşına rağmen oynamaktan vazgeçemediği ve bir gün oynarken kaybettiği halkası yıllardır evrimci bilim adamları tarafından aranıyordu. Halka Meksika'da bulundu ve British Museum'daki yerini aldı diye artık yani herkes dalga geçiyor yani. Çünkü kayıp halka olması için bir kere var olan bir de halkanın olması lazım.
Tabii
yani
canım.
Sanki bütün zincir tamam, bir tane bir şey eksik, aa tamam onu da bulduk bitti. Yani sürekli bu böyle mi oluyor? Yani sürekli her şey tamam, bir tane eksik, sürekli o bulunuyor. Sonra da bulunamadı söyleniyor.
Ya bir de şimdi arada hocamla konuşuyorduk. Yani hani böyle pek ortaya konmayan evrimcilerin aslında başka iddiaları da var. Yani bunlar artık kendileri de söylemeye utandıkları için o konulara girmiyorlar. Şimdi normal denizden karaya çıktı diyor canlılar. ilk başta memeliler yok. İşte balık sürüngen oldu diyorlar falan. Yani bunların hepsi atmasyonda. Sonra karada sürüngen memeliye dönüşüyor birdenbire. Sonra o memelilerden bir kısmı da tekrar denize dönüyor. Çünkü denizde yaşayan memeli var. Balinalar var. Bu nasıl oldu deyince de balık avlamaya çalışan ayılar zamanla balin oldu diyor adamlar. Yani ama yani bu şaka gibi ama yani şimdi ne yapacaksın? Yani bir şeyi bir daha bir denize döndürmesi lazım. İşte herhalde böyle iri yarı gördüğü için falan diyor bu ayı olsa olsa balin olur falan. Yani komedi ötesi bir şey ama zaten başka hani bir şey atacaksa buna benzer bir şey atacak.
Halbuki onu da gördük. Yani Allah çok özel bir sistem yaratmış genlerde. Mimar genler var. Vücudun gelişimini gelişiminden sorumlu. Onlardaki en ufak bir hata, hani bunlar kademe kademe diyor ya, en ufak bir değişiklik komple çok ciddi kusurlara sebep oluyor. Yani mesela komple gözü olmuyor. İşte kafasından işte ayak çıkıyor. Çok acayip hatalara sebep oluyor. Yani onların o hayal dünyası, yani o yavaş yavaş işte bir kanadı olacak. Zaten onda hiçbir anlamı yok. O öyle bir organ ne işe yarar? Ne yürüyebilecek, ne uçabilecek. O hayal dünyası tamamen yanlış. Yani artık bu çağda bunu savunmaları çok komik yani.
İnşallah. Bir de Serdar Hocam dediğin gibi bir de şu da var. Şimdi mesela mutasyon sonucunda diyelim kafadan ayak çıkıyorsa zaten bir ayak var, o kafadan çıkıyor. Yani kanadı olmayan bir canlının olmadık bir yerinden de kanat çıkmıyor. Çünkü kanada ait bilgi yepyeni bir bilgi. Yani bir canlında bir organ yoksa, herhangi bir yapı yoksa o hiçbir zaman var olma şansı yok. Yani o eğer genetik bilgisinde ona ait bilgi kodlanmamışsa onu hiçbir şekilde sonradan ekleyemiyorsun. Yani öyle tesadüfle şununla bununla. Yani
İnsan dolayı,
tabii yani laboratuvarda da hani insanın yarın bir gün eklese bu da hani hiçbir şeyin aksini ispatlayacak bir şey değil. Çünkü orada bir şuur var, akıl var, teknoloji var. Yani yine bilinçle, şuurla yapılan bir şey. Ama evrimin anlatması gereken, iddia ettiği şey bunun tesadüfen oluşabilmesi. Böyle bir şey mümkün mü? Zaten yani bu bilimin her dalına aykırı, akla mantığa aykırı. Yani siz ortada bir canlıdan bahsediyorsunuz. Ya bu canlı uçmayı bilmiyor. Uçmayla ilgili bir fikri yok. Ve böyle bir fikir geliştirebilecek bir beyni de yok. Bu kendine kanat yapacak. Bu kendine kanadı nasıl yapacak? Bir kere kanadı yapabilmesi için aerodinamik bilmesi lazım. Yani uçuşun nasıl bir sistemle gelişebileceğini, havanın kaldırma kuvvetini, o basınç farklarını nasıl oluşturacağını, bunu vücudunda yapabilmesi için işte kemiklerimin içi boş olsa iyi olur, vücut şeklini biraz böyle hafif daha aerodinamik yapalım, solunum sistemini değiştirelim falan, yani bütün bu bilgilere sahip olacak. Yani olsa yine hiçbir anlamı yok. Bir de bunları vücudunda uygulayacak. Şimdi biz mesela uçsak süper olur biliyoruz yani. Hadi buyurun kanat yapalım nesilden nesile. Yani milyon yıl, milyar yıl, katrilyon yılda yaşasak hepimiz de bunu çok arzu etsek. Yani ya işte çocuğumda işte birazcık kanada ait bir şey olsa da zamanla hani torunlarının torunları uçsa ne güzel olur, trafikte şey olmaz falan. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir şey olma ihtimali yok. Bu tamamıyla hakikaten hayal dünyasında uydurdukları masal benzeri bir hikaye.
Evet inşallah.
İnşallah.
Bir ekranı gösterebilir miyiz? Şimdi biraz daha yakından bakalım hani onların bu saçma iddiasına. Şimdi DNA'mız bizim değil mi? Bir kütüphane. Bu kütüphanede işte DNA çift zincir halinde bulunuyor. Şimdi diyelim ki canlı hani atıyorlar ya, tamamen atmasyon. İşte sürüngen kuş oldu. Yani bunun kanatla ilgili bilgisi tamamen tesadüfen oluşmuyor ama biz ellerine hazır bir şekilde verelim. Şimdi bunu DNA'da nereye koyacaklar? Bir yere koymaları gerekiyor. Şimdi bunu koysan da bir anlamı yok. Neden? Çünkü bunun harekete geçirilmesi gerekiyor. Yani mesela kanadın doğru yerde üretilmesi gerekiyor. Kanadın doğru zamanda üretilmesi gerekiyor. Doğru büyüme şekliyle beraber üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o büyüme aşamalarını tamamen kontrol altında tutulması gerekiyor. Buradaki büyüme mimar genler şöyle bir akılla mı sahip oluyorlar? Şimdi yeni bir yapı geldi. Tamam biz diğer vücudun yapılarından sorumluyduk ama bunu da araya katmamız gerekiyor. Böyle bir şuura mı varıyor bu genler? Yani onunla ilgili yeni genlerin olması gerekiyor. Nereden bilecek böyle kanat bilgisi geldi de bir tane de mimar şey olacak. O da bu kanat bilgisinin bulunduğu gen havuzunun yerini bilecek. Doğru zamanda uyaracak. böyle saçma sapan bir şey ama bu durum şuna benziyor. Mesela seri üretim yapan fabrikalar var. Bunlar işte araba üretiyorlar. Orada yani her aşaması ince ince hesaplanmıştır. Şimdi siz araya işte çok güzel bir makine icat olunmuş işte Çin'de. O makineyi alalım da ne yaptığı da belli değil makinenin. O seri üretim bandının arasına koyalım. Onun bir anlamı olur mu? Olan yapıyı da bozuyorsun sen.
Tabii.
Yani bir şey üretiyorsa onu da üretemiyor hale geliyor. Kaldı ki öyle araya sokma diye bir şey de yok yani. Onu böyle herhangi bir yerde bulmuyor. Ayrıca ek bir yapı koyduğunuzda bir vücuda, DNA'ya, bunun komple etkileri olur. Yani mesela uçma gerekliliği için sadece kanat olmasının bir anlamı yoktur. Ona özgü fizyolojinin değişmesi lazım. Yani aniden patlamalı oksijen kullanımı. Ayrıca denge sistemi. Şimdi yerdeki denge sistemiyle havadaki denge sistemi çok farklı. Havada böyle dönmeli hareketlere karşı da çok duyarlı olmanız lazım. O havadaki kontrol sistemi için ona özgü yeni bir düzenin olması lazım. Şöyle. Şimdi kanat çıktı diyelim. O da oldu. Hani mimar genleri de onları da biz hediye edelim. Onlar da orada olsun. Bu olmadığı zaman yani kontrol genleri o havada bulunmasını, pozisyonu açısını kontrol eden sistem olmadığı zaman yine bir anlamı yok.
Yok tabii şu an.
Çünkü yapılıyor bu. Deneyleri yapılıyor. Mesela sineklerde halter denen organeller var. Organlar var. Bunlar işte o pozisyonunu ayarlıyorlar. Onu etkisiz hale getiriyorlar. Uçamıyor hayvan. Her şey mükemmel. Yani gözüyle de görüyor. Kanadı da mükemmel hareket ediyor. Saniyede 1000 defa da çırpıyor. Ama bir anlamı yok.
Uçamıyor.
Uçamıyor. Yani bir komplike sistemlerde ek bir yapı ayrıca pek çok kontrol sistemini zorunlu kılar. Şimdi tesadüf böyle bir şuuru var mı yani? Anlayabilir mi? Yani bana artı şu gerekler var. Bunu da gerçeklemem gerekir. Böyle bir akıllı bir mühendis gibi mi davranır? Yapamaz yani.
Tabii ki.
Dolayısıyla saçma sapan değil saçması. İzada yani.
Şu an, zaten şu anki uçuş teknolojileri bile taklit edemiyor. Yani mesela vapurda martılara simit atan herkes bilir. Yani onu havada yakalaması öyle bir hesap ki yani o şekilde o kadar hassas ayarla uçabilen herhangi bir şey yapmak yani bilmiyorum ileride mümkün olur mu ama şu anda mümkün değil. Çünkü rüzgar var. Geminin hareketi var. Kuş uçuyor ve tamamıyla hani fizikteki düzgün olmayan bir atışla atılıyor. Onu havada yakalıyor ve hemen hemen her seferinde yakalıyor. Yani çok nadiren düşürüyorlar. Yani burada onu havada görüp bütün o hesapları yapıp yakalayacak bir denge sistemine sahip. İşte yani dediğin gibi yani bu nasıl olsun kendi kendine? Zaten o denge sisteminin bilgisi öyle karmaşık bir bilgi ki. Yani onu zaten her zaman hep ezelden beri bilen bir varlık ancak onun içine koyabilir.
İnşallah.
Hiçbir canlı onu kendi kendine öyle bir bilgiyi oluşturamaz.
Evet, zaten kuşun da yani özellikleri var diyoruz ama... Yani küçücük bir canlı sonuçta değil mi? Onu nasıl yapsın öyle bir şeyi?
Tabii.
Yani normal kendi üzerindeki özellikleriyle de yapamaz. Zaten Allah da ayette onu bildirmiş. Şeytan Allah'a sığınırım. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmüyorlar mı? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor.
İnşallah.
Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Nas suresi 79. ayette. Yani o kuşun öyle bir şey yapması zaten mümkün değil. Yani işte biz bazı fizik yasalarıyla anlatmaya çalışıyor bilim adamları. İşte aerodinamik kanunu, kanatları şu açıyla yaptığı zaman işte şöyle duruyor falan. Ama normalde kuşun öyle bir beyni ve yeteneği olduğu düşünülebilir mi? Yani sonuçta ya. Beyninde dediğimiz şuursuz atomlar değil mi?
Evet.
Belli ki Allah onu o şekilde yaratıyor. Yani başka bir inşallah açıklaması yok.
Yine bir ekranı gösterebilir miyiz hocam? burada işte halter denilen bir organel var. Burada ufak bir çizim var. Şimdi bununla alakalı teknik bir biraz bilgi verelim de olayın ne kadar büyük bir mucize olduğu anlaşılsın.
Evet.
Şimdi acaba sinek havadaki pozisyonu nasıl düşünüyor? Yani biz şu an burada oturuyoruz. Pek bir problem yok. Ama havada bir cismi bıraktığınızda mesela uyduları düşünün. Yani 3 boyutta 3 farklı açıda sürekli hareket olabilir. Bir de dış ortama maruzlar. Rüzgar var sürekli mesela onlar için. Onların ebatlarında rüzgara maruz olması çok daha böyle şiddetli bir etkide uyandırıyor. Dolayısıyla çok önemli yani benim pozisyonum nedir bilgisi çok önemli. Burada şöyle bir şey var, teknik var. Mesela fizikte gösterilir yani etki tepki yasası diye Allah'ın çok muhteşem bir kanunu da. Vurduğunuzda bir elinizde bir tepki kuvveti hissedersiniz. Masaya vuruyorsunuz ama elinize de bir tepki kuvveti hissediyorsunuz. Dönmede de buna benzer bir sistem var. Mesela çocukların oynadığı böyle topaçlar vardır hızlıca döndürdüğünüzde. Onun dönme eksenine doğru bir kuvvet uygularsanız ters yönde bir kuvvet hissedersiniz. Bunu çoğu kişi bilmez yani. Dönen cisimlerin dönme eksenine bir kuvvet uyguladığınızda ters yönde bir kuvvet olur. Bu bilgiyi bilircesine bu böcekte böyle bir sistem var. Onu döndürüyor böyle hayvan. Halter dediğimiz yapıyı bu şey böyle normal bildiğimiz halteri düşünelim. Onu ikiye bölün. Ufaltın. Ucunda bir topaç olur onun. Onu döndürünce orada bir sistem başlıyor. Herhangi bir dönme hareketi dönme eksenine karşı bir kuvvet uyguladığından ters yönde bir kuvvet olur. Burada bir bilgi saklı. Yani dönmenin bilgisi ters yönde bir kuvvet olarak anlaşılıyor. Ama bu hayret Allah'ın sanatına bakın. Vücuda bağlandığı yerde halterin orada o mekanik etki elektrik sinyaline çevriliyor. Bu da apayrı bir şey. Yani tam böyle bir kuvvet olur ama hissetmezsiniz de yani. Tabii. Orada o kuvvet, dönme kuvvetini dönmeye karşı tepki kuvveti elektrik sinyaline çevriliyor. Ayrıca tamam elektrik sinyali de tek başına ne anlamı vardır ki? Yani bir bilgi taşır ama o bilgiyi anlayana taşır.
Tabii.
O bilgiyi anlarcasına onu işleyip açı bilgisine döndürülüyor. Şu kadar derece döndün. Ve bu mükemmel çalışıyor. Çünkü bilim adamları bunun benzerini yapmaya çalıştılar. Uçan böcekler tasarlamaya çalışıyorlar. Eldeki mevcut bunlara jiroskop deniyor teknikliğinde. İşte optik jiroskoplar tasarladılar. İşte MEMS jiroskoplar tasarladılar. Yani çok çeşitli teknik jiroskoplar tasarladılar. Hiçbiri pek düzgün çalışmadı. Kusurlar oldu yani. Bu sinin orijininden yola çıkarak bir tasarım yaptılar. Kat be kat güzel çalışıyor. Üstelik sinin düzgün bir şekilde dengelenmesine ve ani hızlanmalarına karşı da çok güzel neticeler aldılar. Yani her açıdan mükemmel bir mühendislik gözüküyor. Bu tekniğe daha ulaşamadı.
Tabii.
Yani onca bilim, onca mühendisliğe rağmen ulaşılamadı. Peki bunu tesadüfler mi akıl etti sinekte? Hani kanat da olsun, şu da olsun, bu olsun. Tesadüfler nereden anlasın ki? Yani, bilmez yani. Kendisinden habersiz varlık bunlar. Dolayısıyla hakikaten çok aciz durumu ve komik evet. duruma düşürüyorlar bu İnşallah. İddialarla.
İnşallah. Bir videoyla devam edebiliriz.
Evet.
Şimdi Cihat Şengör şimdi biraz önce bahsettik. Yani bir kuşun kanadından işte evrendeki galaksilere kadar her yerde bir düzen görüyoruz değil mi? Yani gezegenlere bakıyoruz. Hepsi bir düzen içerisinde. Yani dünya bulunduğu eksenden sürekli olarak milim sapmayla hareket ediyor. Yani milimetrik düzeyde bir sapması var. O sapmayla kendi yörüngesini koruyor. Yuvarlak yörüngesini koruyor. Yani her kilometrede bir sapmayla koruyor. O sapmada milimetrik bir değişiklik dahi olsa dünya zaten yörüngesinden çıkacak. Ve çok kısa süre içerisinde dünyada yaşam biter. Ve hatta diğer gezegenlere bakıyoruz. Yine çok büyük bir düzen. Canlılığa bakıyoruz. Bir ekosistem var. O ekosistem içerisinde her şey birbirine bağlı. Hatta yapay olarak onu oluşturmaya çalıştılar. Yani felaket bir durum ortaya çıktı. Her yeri böcekler sardı, fareler sardı falan. Hiçbir şekilde yapılabilen de bir sistem değil. Bakalım bu sistemle ilgili Celal Şengör ne diyor evrendeki bu düzenle ilgili?
Yani bütün kainat müteşbeteş.
Yani hakikaten çok cahilce konuşuyor. Yani evet, bunu böyle bilim adamıyım diyen biri konuşmaz yani. Bu özel bir durum. Yani bu hakikaten çok özel bir durum. Yani bunu hakikaten normal diğer üniversitelerde profesörlere konuşsa sen nereden geliyorsun derler. Yani sen bu dünyada mı yaşıyorsun derler. Düzen, mükemmel düzen var. Yani o mükemmel düzen olduğu içindir ki sayısız mesela her ilme dair, her bilime dair sayısız kitap var. Eğer bir düzensizlik olsa böyle kitaplar dolusu bilgi olur mu? Yani düzensizlik bir bilgiyle ifade edilmez. Ama var bu. Sen de profesörüm diyorsun. Bir sürü işte kitap okumuşsun. Belki bir kısmını yazmışsın. Düzensizlik olsa böyle bir şey ortaya çıkar mı? Bir durum ortaya çıkar mı? Çıkmaz.
Evet. Ama Celal'de de hocamızın tavsiyelerinden sonra kendini biraz şey yapmış olabilir.
Evet, inşallah.
Çünkü artık öyle çıkıp pek böyle şeyler söylemiyor. Belki düzeltmiştir kendisini inşallah.
Zaten İnsancı ilke diye bir şey buluyorlar bilim adamları. Yani dünyayı bırakın, evrendeki her şey insanın yaşamına hizmet ediyor. Yani galaksiler, mesela biz evrende diyoruz ki çok devasa bir boşluk var değil mi? Yani böyle insan normalde dünyada yaşayabiliyor ama onun haricinde yıldızlar, galaksilerin arasında çok devasa boşluklar var. Yani artık milyonlarca yıl ışık hızıyla gidildiği halde kat edilemeyecek mesafeler. Bir bilim adamı onunla ilgili şey diyor. Tamam diyor, yani bu mesafeler olmayabilirdi diyor. İşte çok küçük bir evrene de sahip olabilirdik diyor. Baktığımızda işte gökte yıldız da görebilirdik diyor. Ama o yıldızı izleyecek olan ben olmazdım diyor. Çünkü bu devasa boşluk insan yaşamı için bir ön şarttır diyor bilim adamı. Şimdi dediğimiz gibi evrende insancı ilke, insancıl ilke denilen bir kavram var. Ve bu tamamen, yani bir karıncanın, bir arının dahi tamamen insan yaşamına hizmet ettiğini gösteriyor. Şimdi siz böyle bir durumda kalkıp da evren keşmekeş, hiçbir düzen yok falan derseniz, yani gerçekten yani hocam, tabii senin dediğin gibi özel bir durum olduğuna dair düşünceye varırız yani inşallah.
İnşallah. Şimdi mesela fizikteki kuvvetler dört kuvvet ifade ediyor işte. Elektromanyetik kuvvet, işte zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, yer çekimi. Bunların hep elimizde matematiksel formülleri var. Bu matematiksel formüller olmazdı o zaman. Yani nitekim meşhur bir fizikçi var, Paul Dirac diye. Şöyle bir sözü vardır. Allah evreni mükemmel bir matematikle yaratmıştır. Çok güzel bir matematikle yaratmıştır diye.
Her yerde altın
oranı. Hakikaten mesela o da Allah'ın çok büyük bir delili. Yani her yerde bu kadar güzel bir matematiksel yapıların olması. Mesela o formüllere bakıyorsunuz, olağanüstü güzel. Hatta bilim adamları, fizikçilerin öyle sözleri vardır. Mesela bazı formülleri keşfediyorlar. Yani Allah'ın yaratmış olduğu formülleri, kanunları farkına varıyorlar, keşfediyorlar. O kadar güzel ki diyorlar, kesin doğru bu diyorlar yani. Yani çünkü ne? Allah'ın bir yaratma sanatı.
İnşallah. Yani suyun kaldırma kuvveti var. Yani mesela bu Allah'ın dilemesiyle var. Niye olsun ki yani? Su molekülleri niye içine giren bir şeyi dışarıya doğru itsin? İtmezdi. O gemileri Allah yürütüyor o suyun üstünde. Ama Allah onun kanunu yaratmış. O kanunu da dediğin gibi biz araştırdığımız zaman zaten bulabiliyoruz. Ve orada da bir mükemmellik görüyoruz. İnşallah. Allah'ın yarattığı her canlının, her sistemin, her kanunun zaten araştırdığımız zaman biz detaylarını görebiliyoruz. Zaten yani evrimcilerin o anlattıkları şeylerin hikaye olduğunun bir delili de o. Yani zaten hatta yani Allah'ın varlığını kabul ediyoruz ama yaratılış işte evrimle olamaz mı diyenlerin ana yanıldığı nokta o. Eğer Allah dileseydi tabii ki evrimleştirerek yaratırdı. İstese yapardı. Allah her şeye kadir. Ama öyle bir şey olmuş olsa biz bunun mutlaka kanunlarını görürdük. Yani biz bunun kanunlarını çok net olarak şu anda biliyor olurduk. Öyle hiç tartışmalı veya işte hani üstü biraz kapalı, öyle bir şey olmazdı. Çok açık olurdu. Suyun kaldırma kuvveti gibi, yer çekimi gibi, manyetik güç gibi. Bütün bunlar gibi biz nasıl olur da bir canlı başka canlı türüne görür, bunu çok net anlatabiliyor olurduk. Formülize de ediyor olurduk. Ama yok.
Evet.
Kesin ve kesin yok. Dolayısıyla böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Bunu oradan anlıyoruz.
İnşallah.
Bunu mutlaka yine delillerini görürdük. O deliller de yok.
Evet. İnşallah.
Fosillerde de yok. Biyolojide de yok. Hücrenin içine baktığımızda, DNA'ya baktığımızda hiçbir yerde bunun bir formülü yok. Dolayısıyla olmadığını görüyoruz inşallah.
Evet, inşallah.
Biraz önce.
Şimdi şöyle bir şey var. Allah tabii böyle insanlara bazı şeyleri tam algılatmıyor bazen. Yani mesela bazı hareketler görüyor. Oradaki düzeni fark edemiyor kişi. Ama o onun eksikliğiyle alakalı bir şey. Yani mesela bir sürü insan hareket ediyor, bir şey gibi görüyor ama orada bir kendi kafasından bir karmaşa var gibi algılıyor. Ama daha olayı geriden, daha böyle bütüncül baktığında aslında her birinin bir görevi olduğunu görür. Her biri bir amaca hizmet ederek çalıştığını görür. Mesela postacılar. Şimdi tek tek baksa böyle adam yolda yürüyor gibi algılayabilir ama daha öncesini ve sonrasını daha böyle yukarıdan baktığında bir yerden geliyordur. Bir paketi vardır onu taşıması gerektiği ve onu doğru bir yere götürüyordur. Ama o kendi küçük aklıyla olayın ufak bir kesiminde şahit olduğu için tam anlamayabilir olayı. Şimdi mesela bu vatandaşlar da böyle bazı şeyleri karmaşa gibi görüyor ama o onun cahilliğiyle alakalı bir şey. Yani sen bilmiyorsun ki. Yani senin bilgin az. Bir de o da bir Allah'ın nimeti. Niye? Çünkü Allah mesela böyle karmaşa duygusunu da bize gösteriyor. Düzen duygusunu da gösteriyor ki bu karmaşa duygusunu biz algılamazsak düzeni algılayamayız. Yani değil mi? Öyle kıyas düzen, yani kıyas bizim için zorunlu. Bu Allah'ın bir nimeti. Yani düzeni oradan anlıyorsun. Şöyle bir şey de var. Mesela bilim adamları diyor ki evrende bir yasa tespit ediyorlar. Her şey zamanla düzensizliğe doğru gider diyorlar. Yani Allah'ın evren içinde takdir ettiği bir durum bu. Zamanla, hani evrimciler de tam tersini söylüyor. Her şey böyle zamanla gelişir zaten diyor. Halbuki öyle değil.
Konu neyse her zaman tam tersi.
Onu da Allah yapar gerçi. Evet. Düzensiz gibi gözüktüğü yapıları da Allah yaratır. Ama burada şu var. Yani mesela evren 13 küsur milyar yıl yaşında değil mi? Dolayısıyla şu anda da böyle bir düzenli bir yapısı var. İlk yaratıldığında hali düzenli bir yapıyla yaratılıyor. Her anda düzen devam da ediyor. Dolayısıyla evrenin hiçbir zamanda bir düzensizlik yok. Mükemmel bir düzen var. Şu anda da mükemmel bir düzen var. Ama senin cahil aklını almayabilir, o ayrı. Yani sen algılayamayabilirsin olayları. Tabii. O ayrı bir şey.
Yok, zaten onların o bakış açısı çok komik zaten. Yani yine o Celal Dede'nin konuşmalarında vardı galiba. Yani mesela hastalığı bir kusur gibi görmek. Yani işte birisinin öyle bir evrimci bir şeyin sözde bilim adamının şeyinde okumuştum ben. İşte göz mükemmelse niye göz hastalığı var diyor. Ya, o zaten o mükemmelliğin bir parçası. Yani hastalık da o mükemmelliğin bir parçası. Zaten çünkü ona sebep veren şey veya eksikliğe sebep veren şey mucizevi bir varlık. Mikroskopla görebildiğiniz bir virüs sizi hasta edebiliyor. Yani burada çok acayip bir mekanizma var. Aşağı. Vücudun ona karşı bir savunma sistemi var. Bunların her biri zaten o mükemmel yaratılışın eseri. O bizim dünyada acizliğimizi anlamamız için, biraz önce hocam da dediği gibi, kıyas yapabilmemiz için var olan şeyler. Yani bozuk olan bir göz olacak ki bozuk olmayan gözün kıymetini anlayacağız. Evet. Hastalığı yaşayacağız ki sağlığın kıymetini anlayacağız. İşte siyahı bileceğiz ki beyazı algılayabileceğiz. Yani bütün şey bize kıyastan kaynaklanıyor, öğretilerin birçoğu. Dolayısıyla yani o dediğin gibi onların hani o cahilce bakış açısından kaynaklanan bir şey.
Evet. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Bunun bir nedeni de bilim dünyasında şöyle bir sarsıntı oldu. Newton'dan beri böyle mekanik felsefe gelişti. Dediler ki her şeyin bir nedeni var. Halbuki yani nedeni de Allah yaratıyor. Sonucu da Allah yaratıyor. Nitekim ayetlerde belirtiyor değil mi? Gölgeyi yarattık değil mi? Güneşi ona delik kıldık. Mealen söylüyorum inşallah. Nedenler de sonuçlar da bu evren içinde olduğu için o ikisinin beraber yaratılmış olması gerekir. Yoksa o gerçek neden olmaz zaten. Buna rağmen Allah çok ilginç bir sistem yarattı. Atomun içine girdikçe bilim adamları, bu daha böyle genelden dışarıdan değil de atom seviyesine geldikçe yaptıkları deneylerde şunu gördüler. Neden gösteremiyor oldular o çeşitli olaylar için. Yani mesela çekirdekçik var atomun içinde. Proton ve nötronlardan oluşuyor. Dışarıda elektron dönüyor diyorlar. Şunu gördüler, proton ve elektronlardan alfa parçacıkları salındı. Ama bu alfa parçacıkların neden salındığına dair hiçbir şey açıklayamadılar, bir kuvvet ortaya koyamadılar. Halbuki o ana kadar geldiklerinde hep dediler ki şöyle bir sonuç var, bunun da nedeni budur. Bu onları çok sarstı. Yani atom düzeyinde bu tür olaylar çok sık yaşadılar. Hiçbir neden gösteremediler. Nedenselliğin iflası olarak zaten bunu izah ettiler. Daha sonra şunu fark ettiler ama, yapamadılar ama bunu istatistiki yasalarla ifade ettiler. Yani neden gösteremedikleri olayları istatistiki yasalarla ifade ettiler. Onda da şunu anladı şuurlu bilim adamları. Yani hiçbir neden yok ama yine bir düzen var. Yani istatistiki anlamda bir düzen var. Ve o parçacıkların hiçbiri de bir diğerinden haberi yok. Onları o yasalara hiçbir kuvvet olmamasına rağmen uyduruyor. Yoksa diyor, hiç istemememize rağmen doğa dışı bir güç mü bunu yapıyor diyor. Elbette. Yani Allah zaten her şeyi, hareketini, varlığını veren Allah'tır. Sen orada onu net görmüşsün. Onu net anla o zaman. Bu tarz böyle hocamızı tenzih ederim ama cahil adamlar da çıkıp böyle şey der. Yani işte kaos oluyor bilmem şu burada. Halbuki o öyle değil yani. O yasayı, o düzgün istatistiki ortamı yaratan bir güç var. O Allah'ın mükemmel bir yaratılış sanatıdır. Nitekim Paul Dirac zaten özellikle bu tarz matematiksel formülleri gördüğünde kendisi de çok üzerinde çalışıyor. Onun üzerine ifade ediyor. Yani Allah İnşallah. Evrenin mükemmel bir matematikte yaratmıştır. Çünkü hakikaten öyle yani. İnşallah. İnşallah.
Bazı üzücü atlardan bahsettik. Bazı fotoğraflar var. Onları gösterelim isterseniz.
İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Normalde yani at çok güçlü bir hayvan ve böyle bir güce ihtiyacı yok normalde. Hani evrimciler her şeyi ihtiyaca göre diyor ya. Yani atın böyle bir güce ihtiyacı yok normalde. Yani direkt Allah insanları taşımak için yarattığı bir canlı oldu.
Maşallah.
Net belli yani. Normalde niye ihtiyaç duyuyorsun ki o kadar güçlü olmaya?
Araba çekmenin ona ne faydası var?
Evet. Maşallah. Yani şu saç mesela kafasındaki tüyler. Yani niye öyle renkli desenli olsun? Niye Maşallah. O şekilde olsun ki? Maşallah. Maşallah. Tanesi ya. Mesela şurada saçını örmüşler. Yani biz burada şey diyoruz değil mi? İşte insanlar bunun işte kafasındaki tüyleri örmüşler diyoruz. Ama örülmediği zaman işte evrimciler yani bir evrimciye sorsak böyle der değil mi? Bunu örülmüş bir insan örmüşler. Evet. Ama normal orasında işte çıkan tüyler olduğu zaman ve belirli bir uzunlukta ve belirli bir yerlerde olduğu zaman bu tesadüfen olmuş, oluşmuştur diyebiliyor ama örülünce onu insan örmüştür diyor.
Mesela DNA da böyle örüldü. Adamlar ne diyor? Dışarıdan enerji aldı. Bu açık sistem öyle örüldü. Olur mu yani öyle saçmalama?
Evet. Mesela merkepler de var. Onlar da böyle haddinden fazla. Yani atlardan daha da kuvvetli. Yani belli ki Allah onları böyle bir şeylerin taşınması için yaratmış. Mesela develere bakıyoruz yine öyle. Çöl ortamında günlerce aç susuz kalabiliyorlar. Direkt yani insanları çöl ortamında taşımak için yaratılmış belli ki.
Mesela rüzgar vurmuş değil mi? Saçının telleri savrulmuş. Şimdi rüzgar vurulduğunda, dışarıdan enerji aldığında saçı böyle düzenli bir şekilde örülüyor mu? Örülmüyor.
Evet. Burada da gülüyoruz adam. Maşallah. Mesela koyunlara bakıyoruz. Koyun güçlü bir hayvan değil değil mi? Yani işte tüyleri var. Süt veriyor, etinden faydalanıyoruz. Acayip mülayim bir hayvan. Yani böyle hani kuzu gibi derler ya. Hiç yani her insanın kolaylıkla yani işte tüyünden, etinden, sütünden faydalanabileceği bir şekilde. Düşünsene mesela kuzunun böyle kurt gibi saldırgan bir hayvan. Hiçbir şekilde faydalanamaz. Yani. Böyle bir şey bile yapmaz.
Allah öyle bir yani. Karakter öyle bir, vermiş değil mi?
Evet hepsine. Mesela ineklerde de öyle. Faydalanıyoruz böyle işte sütünden, etinden. İnşallah. Ama o kadar iri cüsseli olmasına rağmen hiçbir şey yapmıyor. Çok daha küçük hayvanlar var böyle.
Daha saldırgan.
Acayip saldırgan. Yanına yaklaşamıyorsun mesela. O devasa boyutuyla hiçbir şey yapmıyor. Yani o Cahil Şengör'ün dediği gibi her yerde bir keşmekeş var falan. Onlar hikaye. Yani Allah her şeyi, her canlıyı İnşallah. Atomlara kadar insanlara hizmet edecek şekilde yaratmış. Allah'ın bu kadar nimeti karşısında da kalkıp nankörlük edip bunlar tesadüfen oluşmuştur. Bizim hiçbir sorumluluğumuz yok demek. Yani cehennemle ilgili ayetleri biraz önce okuduk inşallah. Yani o durumu
layık olur yani.
Hak etmiş oluyorlar inşallah.
İnşallah.
Vaktimiz doldu. Neden dilerseniz yayınımızı bitirelim.
İnşallah.
Yayınımıza burada son veriyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. İyi geceler.
Haydi geceler. İnşallah.